Ayrım 7.
Sayfa 62. Her erle olur mu ki Kiraz? Olur mu ya? Hiç olmaz. Karı koca arasında meyillenme olmaz mı? Karı koca mı? Kiraz kirpiklerini kaldırmış, Emine'ye yaklaştırmıştı başını. Saçlarından ocak söndürdükten sonra tüten isli koku geliyordu. Yarı yanmış kömürlerin saldığı soluk almayı engelleyen bir kokuydu bu. Emine niye ilk o sabah burnuna çarptığını bilmiyordu. Ben çıkaramadım dediğini Emine. Özüme açık değil sorduğun. Bir gece ninem geldiğinde danışıp öğrenelim. Kadın olmanın bir erkeğe varmayla mı, yürekten çırpınarak meyillenmeyle mi, yoksa gebelenip de ana olmayla mı olacağını bize öğretir. Demek ki annesindeki gevşek, yaygın, denetleyemediği davranışlarının ortalara döküldüğü o gecelerdeki duygu dikkatsizliğinin ne olduğunu Kiraz da bilmiyordu. Oysa annesi Kiraz'ı tokatladığında her şeyi bilir bunlar demişti. Gebeliği, sevmeyi, erkeği biliyordu da kadın olmayı, kadın edilmeyi pek bilmiyordu. Okula geç kaldığını sokak kapısı çalınınca anlamıştı. Pencereden baktıklarında evin çıkmasının altından uzanan başı annesinin okulundaki hademelerden Kadir'i görüp gülmeye başlamışlardı Kiraz'la. ''Gülme Emine Hanım'' diye seslenmişti Kadir. ''Öğretmen hanım annen gele haber saldı. Annen hanım kızmış, okula varmanı söyledi.'' Merdivenlerden gürültüyle inerlerken Kiraz da aynı koşturuya kapılmıştı. Konuşmalarının karıştırıcı, abanan ağırlığından kurtulmuş çığlıklar atarak kapıya değin el ele varmışlardı. Emine o sabah ikinci kez Kiraz'ı yanaklarından öpmüştü içi sevecenlikle ısınarak. ''Sana bu gece en resimli kitabımı armağan edeceğim Kiraz'' demişti. ''Neler neler var içinde. Bana halam Ankara'dan yolladı. İngilizce ama sen zaten okuyamıyorsun.'' ''Öğretmen hanım he der mi ki? Ona söylemeyeceğim. O anlamaz.'' Annesine birçok kez ''Siz anlamazsınız anne'' demişti yıllarca sonra. ''Siz salt anlar gibi görünmeyi denersiniz. Beceriniz bilin ki buna da yetmiyor artık.'' Annelikle edindiğiniz en önemli bağ olan kan bağınız bile çocuklarınızı yönetmeye yetmiyor. Çocuklarınızın sizi akıllarıyla beğenmeleri gerekirdi. O da çözüm değil. Çünkü sizin aklınız kurnazlıkla yer değiştirmiş. Anlamıyorsunuz. Hiç olmazsa karşınızdakileri zorlamayın. Cumhuriyetin ilk kuşağı sayılabilecek sizler bu yaşta nasıl bu çocuk bilinciyle yetinebildiniz? Sus terbiyesiz. Sana verdiğimiz emekler. O emeklerin karşılığı modeli sizden alınma yeni yetişkinler olmalıydı değil mi? Ne yazık ki olmadı. Şeref sayılırdı sizler için. Bizler anneleriniz, babalarınız, İkinci Dünya Savaşı'nın ekmek karnesi, basma karnesi damgalarıyla süslenmiş olan nüfus kağıtlarımızı onurla taşıyoruz. Ya sizler hangi sıkıntıları yüklendiniz de böyle kafa tutar oldunuz? Bizler Türkiye'liyiz. Halkımızı evimizin, okulumuzun dışındakiler diye düşünemiyoruz. Dışarıdakilerin bizimle olan ilintilerini hiç unutmuyoruz. İnsan ilişkilerine çocuk bilinciyle değil de çağımıza uygun bir bilinçle bakmaya çalışıyoruz. Sus artık, kes. Aklına yazık senin. Bunca fedakarlık, bunca çaba. Her şeyin bir zamanı var. O oğlanlarla gezmen, süfli süfli paylaşma merakınız. Ben istediğimi yaparım. Aklımdan çok vücudum sizi ilgilendiriyor. Onu paylaşmam işinize gelmez. Elbette bir kişiyle. Deyince annesinin hızla dönüşü, bildik saldırganlığını, Emine'nin birden kalkıverişinden sonra annesinin moraran yüzü, isteriyle sarsıla sarsıla ağlayışı, yaşlılıktan ötürü yağlanan sırtının sıkılmış sütyen çizgileriyle belirlenişi, apartmanının yukarı katlarında ''Sıcak su ılındı, dursun efendi, motoru bas!'' diyen uykulu bir kadın sesi. Sizin onurlanacağınız bir damadınız var artık anne. Bırakın da bu kez ben onurlanacağım biriyle evleneyim. Ne yaparsan yap, sen beni zaten hiç sevmedin. Apartman çıkışına birikmiş güneşin açamadığı o küllü Ankara sabahı. Tam avlunun loşluğunda çocuklar içtenlikle bakışmışlar, ilk suç ortaklığının ya da ilk buyurana karşı olmanın tanımlanmaz büyüsünü tatmışlardı. Kapıyı Emine'nin ardından hemen örtmemişti Kiraz. Karların ince camsı çıtırtısına basarak yürürken Emine sık sık ardına bakmıştı. Kiraz çocuk koca tahta kapının aralığında küçük canlı bir nokta gibiydi. Salt gözleriydi ışıyan, karası büyük, akları maviliğe dönük durulukta gözleri anlaşılmaz bir yumuşaklıkla Emine'ye takılmıştı. Cumhuriyet alanındaki apartmanlardan birine taşınmadan önce annesi 3 gün izin almıştı okuldan. Sandıktan çıkarılan dikilmemiş tül perdelerin uçlarını ekstraforla büzüp hazırlamıştı. Bu perdeler anneannesinin Erzurum'a "kızıma gidip bir kolaçan edeyim" dediği gelişlerinden birinde armağan ettikleriydi. Verirken de "buraya, bu eve değil, sakın ha Nüveyre" demişti. "Ziyan etme tülleri, bu daracık pencerelere tül ne gerek? Sümerbank'tan alınan, terziye diktirilen, sarı ketenlerin tabana değecek bölümleri floş püsküllerle çevrelenmişti. Daha göz alıcı olur böylesi" diyordu anneleri. Taşınılıyordu, ona göreydi. Ortada pek gezmemek, yapılacak işleri engellememek lazımdı. Taşınma öncesinin büyük çamaşır için hademe Kadir'in karısı Nazik Kadın çağrıldı. Nazik Kadın kat kat eteklerini çemirleyip alttaki kapalı avluda işe girişti. Ocağı tutuşturmaya yardım etmesi, odunları, tahta parçalarını iletmesi için Kiraz yanına yardımcı kondu. Kiraz kadını beğenmezlikle süzmüştü başta. Nazik Kadın oralı bile değildi. "Hadi kız" demişti. "Hadi sen ya, gözünü sevdiğim kıştır, tez karanlık basar." Aynı canlı dolanmayı kesmemişti. Emine, Seçil, Kubilay okuldan döndüklerinde Nazik Kadın ateşin yalımları, yüzünü alan kızıllığın görkemi içinde sanki sevecen bir masal anasıydı. Emine'nin bildiğinden yana kimsiz kimsesiz bırakılmış bu koca alt kat taşlığını dolduruvermişti. Yıkanıp yeniden durulanacak çamaşırları yığdığı bakır leğenlerin sepetlerin arasında işini sürdürmedeydi. Eteklerinin beline doladığı her katından kumaşların ayrı ayrı renkleri gökkuşağının canlı alımlı ışımasından kurulmuşça göz alıyordu. Boynundan süzülen terlerin bedenine yapıştırdığı iç gömleği, güçlü kollarını, gürbüz göğüslerinin soluklandıkça inip çıkan canlılığını bakana çarpıcı bir güçle duyuruyordu. Kiraz, Emine'ler oturduğundan beri süpürülüp bırakılmış, zorunlu bir geçenek gibi kullanılmış taş avluda sabah çocukların giderken sezdikleri isteksizliği yitirmişti. Kalın kulplu bakır maşrapalarla soğuk suları alıp kaynar suyun yeterince ılınmasını sağlıyordu. Nazik Kadın'la Kiraz, kız bir düğün ya da şölen öncesinin karışık umutlu girişimindeymişçe işlerine vermişlerdi kendilerini. Ocağın ak korlarla kızıl korların yığıştığı sıcak görüntüsü, alevlenince bükülüveren ince odunların altın aydınlığı evde yersiz bir boşluk sayılan yüksek tavanlı taş avluyu yuğup açığa çıkarmıştı. Tavanlardaki tahta çatmaların renkleri belirginleşiyor, ahşap geçmelerin aralarındaki zamanla koyulmuş yer yer dökülmüş sıvaların içinden hayvan, bitki biçimleri görünüyordu. Bunlardan birini Emine hiç unutmamıştı. O kahverengi ak karışımı leke kitaplarda gördüğü saçları sulara değer incecik bir balık kıza benziyordu. Üstelik bu koyu sularda saydam nilüferler durmadan açılmaktaydılar. Bu durmadan açılma ilkten inanılmaz gibiydi. Odun alevlerini harlamak için arada tahtayla dürteleyen kiraz çekiliverince parlama patlıyordu. O zaman yarı aydınlıkta beliren görüntüler genişleyip uzayıveriyor, üşengeç balık kızın eğildiği noktadan öteye dağılan gölge ışık ayrıntıları nazlı nilüfer çiçeklerinin yapraklarını çizip bozuyordu. Annesinin demlikten bardaklara şaşmaz bir ölçüyle boşalttığı çayları da o büyük çamaşır günü götürüp kendi vermek istemişti çalışanlara. "Dökersin" demişti annesi, "alışık değilsin ortanca daracık merdivenleri elinde bir şeyle inmeye." "Dökmem, yok, bu yıl artık orta birdeyim anneciğim, kocaman oldum." Gülüşmüşlerdi karşılıklı. Yaşamanın sevildiği bir andı. Dışarılarda dondurucu Erzurum kışının kol gezdiği mutfakta ovulmuş bardakları, eşsiz yakutlar gibi yalımlanan çayların ısıttığı, güçlü, içe işleyen anlardan biri ağıp geçivermişti ana kızın arasından. Sonra üniversiteye, sosyolojiye yazıldığında da böyle bir anları olmuş muydu annesiyle? Galiba, kış ağzı. Bu söz Erzurum'dan kalmaydı annesine. "Seni yerleştirdim ya canım Emineciğim, kış ağzı yurt köşelerine düşmekten kurtarıp, madem sosyoloji seçtin, oysa tutturduğun puan falan çok yüksekti ya, neyse." Annesi bir yandan da Emine beceremezmişçe sıkıca ütülenmiş mendilleri mor atlas şasiye yerleştiriyordu. Dışarı salona da perde astık. Burayı kiraya vermekten caymamız senin içindir. Sen bir başına tertemiz tutarsın katımızı. Fazla eşyaları da yavaş yavaş Ankara'dan getiririz. Ana kız dostça bakışmışlardı. Bir anımsama Erzurum'dan beri torbada duran radyoyu konuşmalarına yetivermişti. Anne, sanırım siz Edison'dan bu yana en antika radyoya sahipsiniz. Alınmamıştı annesi. Çünkü o sıralarda Emine, insanları sevmeliyiz diyordu. Bazıları kesinlikle sevilmez, insan bile sayılamaz dememişti. Eğitim yılına giren İstanbul Üniversitesi'nin açılış törenini annesine anlattığında ana kızın gözleri birlikte yaşarıyordu. Kubilay'ı da doktor yapacaktı annesi. Emine ise istediğini almıştı. Toplum bilimi öğrenecekti. İnsanları temellendiren tepkileriyle, sayılarıyla, katlarıyla verecek fakülteydi o. Öyle diyordu kızı. Eh, eski radyoyla birlikte alay edebilirlerdi. Üstelik artık annesi birinci mevki yataklı vagonda yolculuk ediyordu. Erzurum'un posta katarlarını anımsamaksa gittikçe güçtü. Çamaşırlarını kapıcının karısı yapacak. Temizliğini de ben konuştum. Kiracı falan değiliz, kat sahibiyiz. Dikkatli söz dinler oluyorlar o zaman. Bunları söylerken bile içtenlikle görünüyordu annesi Emine'ye. O yıllarda öğrenci şenliğinde Beckett'ın, Krupp'ın son bandı, bir de Brecht'ten kuralla kural dışı oynanmıştı. Bunların ayrımı öfkeli, acımasız tartışılıyordu öğrenciler arasında. Amansız suçlamalar uçuşuyordu havalarda. Ev yönünden el örgüsü kazaklar giyen Anadolu çocuklar kıyıda söze karışmadan dinliyorlardı İstanbulluları. Sonra yurtlarına döndüklerinde puslu Aksaray kalabalığının verdiği tanıdıklılıkla geldikleri yerleri yeniden düşünüyorlardı. Merdivenlerden avluya inişte Emine'nin adımlarının bellediği ölçüler teklememişti. Tepsiyi nazik kadınla Kiraz'a uzattığında ikisi de yüzleri parlayarak almışlardı çaylarını. Emine'nin bir de bardağı vardı. Onlarla içecekti. Öyle istemişti. Çevre sodalı, sabunlu, çivitli buharlarla doluydu. Giderek sıcaklaşan, taşlığın kat kat sıvanmış engebeli duvarlarından ince sular yaldızlanarak iniyordu. Nazik kadınla Kiraz kız, annesinin tabağa koyup yolladığı peksimetleri çaylarına batırmamışlardı. Emine de onlara öykünerek peksimetini ıslatmadan yemeye başlamıştı. Öylesine sertti ki. ''Çayın içine tortu salmak olur mu?'' diyordu nazik kadın. ''Batırılmaz, dişleriz, kırarız, şükür daha dişlerimiz durur.'' Nazik kadının yanaklarının rüzgar soğuk yemiş esmerliğinde ışıltılar oluşuyor. Kiraz'ın da katıldığı bu hoşnutluk arasız gülme isteği veriyordu Emine'ye. Saatler sonra sokak kapısı vurulmuştu. Kiraz terli alnından ağır ağır elini geçirip ''Kim ola ki?'' demişti büyüklenerek. Nazik kadın toparlanmış, eteklerini aşağı alıp kulak ardlarına sıkıştırdığı örtüsünü çene altından bağlayıvermişti. Elleri önüne kavuşuk, açılan kapıdan yana dönük, yine de o yöne bakmayarak yerinden kalkmıştı. Gelen Emine'nin babasıydı. Sırtında Emine'nin anımsayabildiği yıllardan bu yana gördüğü kalın gri paltosuyla, boynundaki ak atkısıyla merdivenlere yönelmişti. Odunların vuran yalımlarında babası daha genç görünüyordu. ''Hayrola Nazik Hanım, kolay gelsin, bu ne faaliyet böyle?'' Nazik kadın eğik başıyla, öne verdiği gövdesiyle utançla geri çekilip güç duyulan sesiyle ''Sağlığındır en birincisi efendi ağabey.'' ''Nazik ne etsin ki iyi iş tutamazsa?'' ''Yok yok'' demişti babası. Kadındaki şaşılası değişmeyi görmezlenip. ''Eline sağlık işte. Yarın kocana söyle de beni görsün. Onu albaylara göndereceğim. Tilki kürkü arıyorlarmış da avlananları seninki bilirmiş. He ya baş üstüne derim, kış ortasıdır, zamanlıdır avın.'' Babası merdivenlerden kaybolana dek nazik kadın öylece beklemesini sürdürmüştü. Çayını yudumlayan çocuklara geniş gülüşleriyle hiç yorulmamış etkisi yapan kadın ortalıkta daha bir süre belirmemişti. Kiraz evin erkeğinin geçip gitmesinden sonra etkilerin dağılmasını izleyip bittiğine karar verince ''Nazik teyze, çarşafları kaynamaya atayım mı?'' demişti. ''He ya gülüm'' demişti nazik kadın. ''Ata dur, akşamladık ki nasıl, haylanalım.'' Renk renk etekler yine çözülmüş, kulakların ardına sıkıştırılan örtünün açığa çıkardığı kırmızı taşlı küpeler her çitileme deviniminde titreşerek oynuyordu. Yüksek tavanlı buhar basmış avludaki unutkanlıkla şenlenen çalışma başlamıştı. Nazik kadın yıkadığı parçaları silkiyordu. Çamaşırların aklığı kızıl aydınlıkta pembeleşiyor, inceleşiyor, pamuklu değilmişçe seçkin bir görünüm kazanıyordu. İkinci çaylarımızı da getireceğim demişti Emine, sesi açıktı. Nazik kadınla Kiraz gözlerine bakarak gülmüşlerdi. Emine kendisinden sakınılmadığını, benimsendiğini anlamış, bu da onu hızlandırmıştı. Göğsünün içindeki şeyin birkaç kez fazladan baskınca vurduğunu duymuştu. Bu vuruş bir de Haydar'la sinemaya gittikleri gün karanlıkta eğilip de ''Yaman adam şu Visconti, Rocco'da insanı kaybetmeyen eğitimsel çizgiyi ne güzel çekmiş hı?'' dediğinde olmuştu ilk. Haydar hiç bilmemişti bu duyguyu. Perdeden yansıyan yarı aydınlıkta gür kara bıyıklarının taşıdığı genç yüzünde filme duyduğu ilginin doruğa çıktığı apaçıktı. Düşünsene Haydar, yıllar öncesinin filmi bu. Arkadan şşt diye uyarmışlardı Emine'yi. Oysa sinemada konuşanlara en çok kendisi kızardı ya, Haydar'la olunca çenesi mi kapanmıyordu ne? Duyduğunu, düşündüğünü, sevincini, öfkesini hemen ona aktarsın istiyordu. Demek ki daha o günlerde sevmeye başlamıştı Haydar'ı. İkinci çayları almaya çıktığında annesi babasının demli çay içtiğini, Emine'nin ise demleri bol kullandığından geri kalanı babasına anca yetirdiğini söylenip ''Hala öğrenemedin, baban koyu çay içer.'' demişti. ''Yeniden demlesek anne?'' ''Yeniden demlemeye vakit yok, dur bakalım bununla idare ederiz.'' Çaylar açık çaydı ya, odunların gürlenmiş alevi koyultuyordu bardakları. Emine de o gün ilk kez şekerleri küçük parçalara bölerek bir parçayı dilinin üstüne koyarak kıtlama içmeyi denemişti. Başta ilk şeker kırığını yuttuysa da ikinci yudumda çayıyla eriterek içmeyi becermişti. Nazik kadın bardağını almaya gelen Emine'yi beklemediği bir anda sıcak sudan kabarmış, kalınlaşmış elleriyle kolundan tutmuş, bu ıslatılmış katı kağıt etkisi taşıyan ellerin dokunuşuyla da Emine nazik kadının boynuna sarılıvermişti. Doladığı kollarının içine soda, sabun, çivit, sıcak su ılıklığıyla birlikte burnuna bir de menekşe kokusu dolmuştu. Bu kokular gelecek yıllarında onda mutlu bir ev düzeninin anısı olarak yer edecekti. Bu düzende de nedense kendi yakınları değil de hep bu Erzurumlunun yerli evi, posta trenleri, karlı dağlar, inanılmaz bir yaşama gücünü taşıyan nazik kadınla Kiraz kıza benzeyen insanlar olacaktı. ''Vay balam vay'' demişti nazik kadın. ''Vay cana, kula yakınım.'' Senin yıldızın nasıl bir engin yıldız olmalı ki beni terimle sarıp teyze büyük yerine almışsın. Nazik sana duacı olacak, çok fikirler, çok akıllar edinesin diye. İtten aç, yılandan çıplak olanlara hor bakıp kibir etmeyesin diye. Canımdan koptun Emine Hanım sen benim. Yaşın ne başın ne, 13'ünde değilsin ki gelinlik edek. Öpeyim yıkadığım çamaşırlarını de, bana hangisidir, şu patis gömlek mi? El ayası kadarlığından belli ki odur. Emine nazik kadını yapabildiğince kollarında sıkıp yanağından öperek ''Sen bize hep gel nazik hanım, Leylim Nine de gelsin. Kiraz zaten bizde kalacak, madem Cumhuriyet alanına taşınacağız.'' ''Nazik senin kuş dillerine, zengin gönüllerine kurban. Şu kocamış Leylim ha, Karslıdır bunlar ya, bizden de sayılırlar. Ha Kars, ha Erzurum, ha Kema, şu kocamış Leylim ha.'' Erkekten kaçması gerekmez Leylim. Bak sana mani diyeyim ki ne zaman aklıma düşse enine durup uzununa ağlarım. Kadrin bilmeyenler alır eline. Onun için eğri biten menevşe. Sen Can Hanım kadri bilicilerdensin. Emine'nin duyduğu sözler tutuşan, parlayan, ayrışıp dört yana saçılan aydınlık çakıntılarla içini sıkıştırmıştı. Göğüs kafesindeki duygu, sevgi selinin doluluğu, onca kıvanmasına karşın ağlama öncesinin yadırgı burukluğuna dönüşüyordu. Oysa o köylü kadınla, o küçük kız arasına girmiş olmayla, eksiksiz masal güzelliği ediniveren saatler içini eritip sonra pekiştiren bir titremeyle dağılıyordu vücuduna. Kiraz çamaşırları bastırdığı büyük sopayı bırakmış, sırtını onlara dönmüştü. Evin girişindeki kapalı taş avlu, arka bahçemsi yerin çıkışı iç içe geçmeli damsız avluya açılıyordu. Dış avluların yanlarında hayvan barındıracak, yakacak, ot konacak yerler yapılmıştı. Evde eskiden oturanların kullanılan bu yerler artık onarımsızlıktan yıkılmaya yüz tutmuştu. Ayakta kalabilenlerse kullanılmamaktan gelen pisliğin toz birikiminin duvarlaşmasıyla kaplanmışlardı. Hayvanların barınağıyla yemliğin üstü örtüktü hala. Öndeki yemliğin demirle kafeslenmiş kapımsı açıklığına taşmış, yığının ilk bakışta ne olduğu çıkarılamazdı. Yağan karların açıktaki avluları dolduran ak yığınları dik bir kesitle yükseldiğinden burayı bütünüyle örtmemişti. Pencere açıklığının mağaramsı koyuluğu görünüşü daha da bilinmezlikle dolduruyordu. Kararan dış avlulara yağan karların daha örtmediği bir araba dingilinin dayalı olduğu o demirli pencereden taşmış yer yer patlamış ottan yataklar görünüyordu. Şuncağız yerde bile barınırdı ninem demişti Kiraz. Ne in ne cin var, boş duruyor. Tarayıp küreyip sığınırdı oracağa, döşekleri de yufkalaştırırdı. Orası çok pis demişti çabuk çabuk Emine. Hem o yataklara su geçmiştir. Yatak olduklarını da bugün bakıp anlayabildik değil mi? Böcekler doludur kıvıl kıvıl içleri. Kirazcığım hem ninen bir yerde kalıyordur, sokakta değil ya. Böyle soğuk kıranında böcek ne yaşamaz demişti nazik kadın. Kalıyordur bir yanlarda, dert etme Kiraz. Kim bilir demişti Kiraz, kim bilir nazik teyzem, ninem sorana demez ki. Yakutiye'nin orada gören varmış, camilerin orada gören varmış. Kurtlar bile kışın azgınından ay teker olunca da vuruyorlar aşağılara. Canavarın yırtıcısı kolayına pısmaz ya, onun da kanı sıcağını yitirdi mi açlığa yenilir. Karın bağrına düşen can önce soğur, sonra gevşer, 6 aylık bebe benzeri uyur dinlenir. Bu ulu aklığın can yakıcı ölümü yoktur. Baştan titrerken yatışır kişi, etiyle canı ayrılır. Düş bile görür sayarım ben, başından geçmiş olanından dinledim. Donma buyma öylesi bir bilisizliktir. Kişi elinin kolunun dinlendiğini, bağrının soğuyup derdinin azaldığını anlar dediydi. Arada gözlerini açtığında göğü görürmüş, top top ulu ağaçlı, cavlan eden sular görürmüş. Sakınıp korkacak şey değil karda ecele can vermek. Bir yeri vardır Leylim ninenin yatacak elbette diye sesini yükseltmişti Emine. Varsa bana demez de, niçin medet emmeye varırım haber iletmeye? Gece dışarıda barınamaz can kiraz, ceren kiraz demişti nazik kadın.